Rab'den dilerken, ilahilerle söylerken bunu fark ettim. Yani Rab'den dilerken biz kendimiz iyi olduğumuz için değil. Dilerken onun önüne gelişimizin sebebi ben ne kadar iyi bir insanım değil. Biraz önce ettiğimiz duada da benim aracıyla konuşmasını istiyoruz çünkü ben iyi olduğum için değil. Tanrı'nın karakteri bu. Tanrı'nın karakteri sizinle konuşmamızı ve bir arada Tanrı'nın halkı olarak büyümemizi istiyor. Bu nedenle şimdi onu yapacak. Rabbin sözüne bakacağız birlikte. Rabbin sözünde yaratılış 46. bölümdeyiz. Bayağı bir yol gittik. Yaratılış, bir dünyanın yaratılışından bugün geldiğimiz nokta Yusuf, Firavun'un sağ kolu, Mısır'dan sorumlu, Firavun'dan sonra ikinci kişi. İnanılmaz bir şekilde bu, eğer hikayeyi tam okumazsak, o düşüş ve çıkışları bilmekte zorlanabiliriz. Bir anda gelmedik bu çok güzel ve rahat bir ortama. Dünyanın yaratılışından başladık. İlk günaha, o ilk düşüş, insanoğlunun Tanrı'nın fikirleri yerine, Tanrı'nın düşüncesi yerine kendi aklına bel bağlaması ya da kötü olanın aklına bel bağlamasıyla başladık. Ve bu ilerlemede devamlı şunu gördük. Devamlı umutlandık. Acaba bu kişi, o hani bizi kurtaracak olan, yılanın başını ezecek olan kişi bu kişi mi acaba? Ve devamlı dedik bunu. Bunu Nuh'da dedik, İbrahim'de dedik, İshak'ta dedik, Yakup'ta dedik. Sonra Yakup'un 12 oğlu dedik. Acaba bunlardan bir tanesi belki, tabiri caizse, adam olur da böyle bir Rabbin sözünü dinler dedik. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 tane oğula baktık. Hepsi birbirinden farklı, utanç dolu günah işledi. Hani bizim kültürümüzde vardır ya, bunu hep her vaaz vermede tekrarlarım çünkü içimize kadar işlemiş. Ben peygamber değilim sözü. Ya da Hristiyanca versiyonu, ben İsa değilim sözü. Ve bunu söyleyerek biz kendimizi böyle yol açarız. Ya tamam, kötü yanlarım var ama ne yapayım yani, ben İsa değilim ya da ben peygamber değilim. Ve burada gördüğümüz peygamberler o kadar da iyi de değilmiş. Ve onların günahını Rab sanki bizim görmemizi istiyor. Ama böyle küçücük günahlar da değil. Bugün hatırlayacağız biraz. Çok böyle yüz kızartıcı günahlar. Diyoruz ya, yani bizim hani derler ya, kutsal kitap değiştirildi sözü devamlı dolaşır ağızlarında insanların. Sen ve ben değiştirecek olsak belki ilk başta bunları çıkarız aradan. Biraz daha böyle doğru düzgün elemanlar yaratalım ki insanlar bize inansın deriz. Fakat Tanrı bu sözleri koruyor orada. Kalacak. Benim halkım bilsin. Neyi bileceğiz? İbrahim iyi olduğu için kurtulmadı. İshak iyi olduğu için kurtulmadı. Yakup iyi olduğu için kurtulmadı. Ve diğerleri de iyi olduğu için kurtulmayacak. Kurtulma sebepleri iman ettikleri kişi, varlık. Tanrı'nın kendisi, Tanrı'dan dolayı onlar kurtuluyor. Tanrı'nın karakteri, sadakati, merhameti bunu gerektiriyor. Tanrı'nın bir planı var ve o plandan vazgeçmeyecek. Sen ve ben ne kadar kötü olsak bile, dünyanın gözüne ya da dünyaya bel bağlasak, onunla birlikte hareket etsek bile Tanrı bir planı var ve planı insanlığı kurtarmak. Seni ve beni kurtarmak istiyor ve biz ondan kaçmak istesek bile Tanrı bir yolunu bularak devamlı insanlığı kendisine çekmeye çalışıyor. Bu nedenle dua ederken de ona değinmeye çalıştım. Ben kendimi hatırlatıyorum. Tanrı uzaktan beni, acaba bugün Özgür ne yapacak diye değil de, oğlum. Yani bir bağ kuruyor bizimle, bize yakın. Ve bunu Yusuf'un hayatında gördük. Ne oldu Yusuf? Bir görüm gördü Yusuf. Hatta iki tane görüm gördü. İki görümü de paylaştı abileriyle ve kardeşiyle. Ve aynı zamanda babasıyla. Çok mu güzel oldu? Görüm Tanrı'dan geliyordu. Ve Tanrı'nın sözünde yazıyor bu. Tanrı'nın verdiği bir görüm vardı. Sonu 10 tane kardeş, 10 tane abisi. Onu ne yapıyor? Öldürmeyi planlıyor. Sonradan bir tanesi diyor ki, öldürmeyelim, biz bunu satalım en iyisi. En azından para kazanırız. Böyle abiler arasında. Yani Tanrım, sen bana görüm vermiştin. Hani her şey, tabiri caizse belki günümüz Türkiye'sinde de uyuyor. Her şey çok güzel olacaktı. Ha, aklımıza bir bel bağladık, bir umutlandık. Hiç de öyle olmadı. Ama bu dünya devamlı diyor ki, sık dişini, her şey çok... Olmuyor. Umut bağlıyoruz, olmuyor. Devamlı böyle sonradan bir şeyler çıkıyor. Ha bak, ben gördüğümü sanıyordum, aslında görmemişim. Ve bunu Yusuf için düşünürken bir sonrakine bakıyorsun. Yusuf Mısır'da yükseliyor. Potifar'ın ev halkında yönetici oluyor. Diyor ki Potifar sadece yediğiyle uğraşıyordu. Diğer her şeyi Yusuf'a vermiş. Çünkü diyordu ki Tanrı'nın ruhu bu kişiyle. Yani bir anda öldürülmek istenen kardeş köle olarak satılıyor. Bir anda yüksek bir pozisyon. Diyorsun ki işte bu. Mısır, Yusuf'un hayatı sonunda döndü. Bak gerçek olacak her şey. Hapse atılıyor. Suçlanıyor. Hak etmediği bir cezayı alıyor. Hani Rab? Hani sen benleydin? Ve bu kelimeye odaklandık. Tanrı'nın ruhu onunlaydı. Eğer Tanrı'nın ruhu benle olursa biraz beklentim olur değil mi? Yani hayatım biraz daha iyi gider belki. En azından hapse atılmam veya köle olarak satılmam. Yani bunlar olmasa güzel olur eğer Tanrı gerçekten benimleyse. Ve bazen biz de aynısını yapmıyor muyuz? Hayatımızda kötü bir şey oluyor. Hani Rab? Neredesin? Sanki Tanrı'nın varlığı demek bana kötü bir şey olmayacağı demektir diye bir inanç edinmişim. Tanrı söylemiyor bunu. Fakat sen ve ben ister istemez dünyada var ya, senin iyi bir milletvekili bir amcan varsa kolay kolay sana bir şey olmaz. Senin tanıdığın yüksek makamlarda biri varsa sırtını daya, hiç sorun olmaz. Trafikte sorun olmaz, yolda giderken devlet dairesinde bir işin var, iki dakikada hallederler. Biz de Tanrı'yı böyle görüyoruz. Tanrı'ya bakıyorum, Tanrı benimle. Ya Rab, şurada bir problemim var, hemen çözer misin onu? Sanki böyle bir milletvekili amcammış gibi yaklaşıyoruz Tanrı'ya. Sanki Tanrı'nın bütün amacı Özgür'ün günlük işlerini bir halledeyim ki Özgür rahat etsin. Fakat planı ne Tanrı'nın? Kötü olanın başı ezilecek. Öyle ki benim halkım ölüm ve ölümün korkusundan özgür kılınsın. Tanrı'nın çok daha büyük bir planı var. Sen ve ben bu planın bir parçasıyız ve şimdi bakacağımız durumda da Yusuf o durumdan çıkıyor. Bu sefer sadece Potifar'ın ev halkı değil, aynısını Firavun'un yanında yapıyor. Firavun onu yüceltiyor. Ve neden? Neden 22 yıl boyunca bu kişi, bu Yusuf, günahsız Yusuf bir anlamda neden bu kadar acı çekiyor? Öyle ki bu vaadin oğlu olan Yahuda ve kardeşleri ona ihanet eden, onu öldürmek isteyen, onu para karşılığı satan halk kurtulsun. Düşünsenize size yapılsa, size böyle kötülük etseler ve Tanrı diyecek ki seni kullanacağım, sen acı çekeceksin. Öyle ki sana kötülük eden şu insanlar kurtulsun. Yani güzel de bunlar olmasa da beni direkt gönderseydin Mısır'a. Yok. Tanrı onların kötülüklerini, günahlarını kullanıyor. Tanrı demiyorum ki Tanrı onları günah işletti. Hayır. Onlar bunu yüreklerinden istediler, kıskançtılar. Ve elbette burada babanın oynadığı rol de var. Ona da değindik. Fakat Tanrı onların kötülüklerini iyiliğe çevirdi. Ve kutsal kitaplara bundan bolca bolca bahseder. Ve bugün geldiğimiz durumda sonunda Yusuf ailesine kendisini tanıtıyor uzun bir süreden sonra. Ailesini yargılamak yerine affediyor ve onları kabul ediyor ve biz burada dedik ki işte Yusuf bir Mesih'in ön gölgesidir. Yusuf orada kardeşleri onu satan, ona ihanet eden kardeşlerine merhametle bakıyor. Ve 43. bölümde yanlış hatırlamıyorum 47 40. bölümde ilk defa merhamet kelimesi kullanılıyor. Rabbin sözünde ilk defa merhamet kelimesi o kadar bölümden sonra geliyor ve kardeşlerine merhametle bakıyor, onları affediyor. Ve diyor ki gidin babamı da getirin. Ve şimdi diyorsun ki işte güzel bir durum. Sonunda çok güzel bir duruma, bir alana geldik. Elbette Mısır'da sonra olanları bilmiyorsanız çok güzel. Burada şimdi kalın ama Mısır'da olacakları biliyoruz. Birkaç bölüm sonra bakacağız onlara da. Fakat ayeti okumak istiyorum. En azından bir kısmını. Sonra birlikte bu ayetler bize ne diyor bugün? Ona bakacağız. 46. bölümden okuyorum. İsrail sahip olduğu her şeyle birlikte yola çıktı. Beerşeva'ya varınca orada babası İshak'ın Tanrısına kurbanlar kesti. O gece Tanrı bir görümde İsrail'e Yakup, Yakup diye seslendi. Yakup buradayım diye yanıtladı. Tanrı ben Tanrıyım, babanın Tanrısı dedi. Mısır'a gitmekten çekinme, soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. Seninle birlikte Mısır'a gelecek, soyunu bu ülkeye geri getireceğim. Senin gözlerini Yusuf'un elleri kapayacak. Yakup Berşeva'dan ayrıldı. Oğulları Yakup'u İsrail'i götürmek üzere Firavun'un gönderdiği arabalarla onu kendi çocuklarıyla karılarını bindirdiler. Yakup bütün ailesini, oğullarını, kızlarını, torunlarını, hayvanlarını ve Kenan ülkesinde kazandığı malları yanına alarak Mısır'a gitti. İsrail'in Mısır'a giden oğullarının Yakup'la oğullarının adları şunlardır. Sonra oğullarını sayıyoruz. Yakup'un ilk oğlu Ruben. Ruben'in oğulları Hanok, Palu, Hesron, Karmi. Şimon'un oğulları Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul. Levin'in oğulları Gerşon, Kehat, Merari. Yahuda'nın oğulları Yahuda, Vaat oğlu. Er, Onan, Şela, Peres, Zera. Ancak Er'le Onan Kenan ülkesinde ölmüştü diyor. Peres'in oğulları Hesron, Hamul. İsakar'ın oğulları Tola, Puva, Şov ve Şimron. Zebul'un oğulları Seret, Elon, Yahleel. Bunlar Lea'nın Yakup'a doğurduğu oğullarıdır. Lea onları ve kızı Dina'yı Paddan Aram'da doğurmuştu. Yakup'un bu oğullarıyla kızları toplam 33 kişiydi. Gad'ın oğulları Sifyon, Hagi, Şuni, Esbon, Eri, Arodi ve Areli. Aşer'in çocukları Yimna, Yişva, Yişvi, Beria, kız kardeşleri Sera. Beria'nın oğulları Hever, Malkiel. Bunlar Lavan'ın kızı Lea'ya verdiği Zilpa'nın Yakup'a doğurduğu çocuklardır. Toplam 16 kişiydiler. Yakup'un karısı Rahel'in oğulları Yusuf, Benyamin. Yusuf'un Mısır'da 10 kenti kahini Potifar'ın kızı Asenat'tan Manaşe ve Efraim adında iki oğlu oldu. Benyamin'in oğulları Bala, Beker, Aşbel, Gera, Naman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim ve Ard. Bunlar Rahel'in Yakup'a doğurduğu çocuklardır. Toplam 14 kişiydiler. Dan'ın oğlu Huşim, Naftali'nin oğulları Yahsel, Guni, Yeser ve Şilem. Bunlar Lavan'ın kızı Rahel'e verdiği Bilha'nın Yakup'a doğurduğu çocuklardır. Toplam 7 kişiydiler. Oğullarının karıları dışında Yakup'un soyundan gelen ve onunla birlikte Mısır'a gidenler toplam 66 kişiydi. Bunların hepsi Yakup'tan olmuştu. Yusuf'un Mısır'da doğan iki oğluyla birlikte Mısır'a göçen Yakup ailesi toplam 70 kişiydi. Yakup Goşen yolunu göstermesi için Yahuda'yı önden Yusuf'a gönderdi. Onlar Goşen'e varınca Yusuf arabasını hazırlayıp babası İsrail'i karşılamak üzere Goşen'e gitti. Babasını görür görmez boynuna sarılıp uzun uzun ağladı. İsrail Yusuf'a yüzünü gördüm ya artık ölsem de gam yemem dedi. Yaşıyorsun. Yusuf kardeşleriyle babasının ev halkına şöyle dedi. Gidip Firavun'a haber vereyim. Kenan ülkesinde yaşayan kardeşlerimle babamın ev halkını yanıma geldi diyeyim. Çoban olduğunuzu, hayvancılık yaptığınızı bu yüzden davarlarınıza, sırlarınıza ve her şeyinize birlikte getirdiğinizi anlatayım. Firavun sizi çağırıp da ne iş yaparsanız diye sorarsa atalarımız gibi biz de çocukluktan beri hayvancılık yapıyoruz dersiniz. Öyle deyin ki sizi Goşen bölgesine yerleştirsin. Çünkü Mısırlılar çobanlardan iğrenir. Ya Rab senin sözün için şükrediyoruz. Ya Rab neden listeledin o kadar kişiyi? Bir an soruyoruz. Neden bu sözleri buraya koydun? Ya Rab sen yüreklerimize dokun ki seni tanıyalım, seni anlayalım, senin yollarında yürüme fırsatımız olsun. Ya Rab engelleri şu an kaldır. Korkularımızı, beklentilerimizi, hatta şu an burada bulunurken bile aklımıza gelen şeyleri bir an olsun bizden al ki senden duyalım ya Rab. Biliyoruz ki geçmişin o keşkeleri, geleceğin kaygısı bizi asla yalnız bırakmıyor. Bu nedenle ruhuna sığınıyoruz. Ruhun yüreklerimize konuşsun, öyle ki senden duyup senin yollarında yürüyelim ya Rab. Sen bizlere öncülük et şimdi. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Kardeşler, başlamadan önce şu sözü de sizlere hatırlatmak isterim. İbraniler 4'te şöyle der. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Tanrı'nın sözünün amacı yürekleri yargılamak. Ama ne demiştik geçtiğimiz hafta birlikte vaftiz kutladık. Fakat iki hafta önce baktığımız Tanrı yargılarken, Tanrı'nın bilmediği bir şey yok zaten. Yargılarken şey yok yani, acaba bu nasıl biri? Tanrı seni tanıyor zaten. Fakat içte olanı dışarıya çıkarmak istiyor. Şimdi de Rabbin sözüne bakarken Rab bunu yapmak istiyor. Dileriz öyle olur. Kardeşler, 1. ve 7. ayetlere baktığımızda çok ilginç şeyler görüyoruz. Diyor ki İsrail sahip olduğu her şeyle birlikte yola çıktı. İsrail. İlk adı ne? Yakup. Bu ayetlerde İsrail ve Yakup adı devamlı değişiyor. Elbette ülkeyle karıştırmamak gerekiyor. Şu an böyle politik bir durum var. Fakat burada Yakup'tu adı. İshak ona Yakup adını vermişti. Fakat Tanrı ona İsrail adını veriyor. Yani Tanrı ile güreşen, onunla Tanrı'nın böyle güreştiği yani bir anlamda o güreştiği zamanda yapıyor zaten. Tanrı ile güreşiyor, bir Rabbin meleği ile güreşiyor orada. Ve orada veriliyor bu ad. Fakat yazar Musa, Yakup ve İsrail diyor. Devamlı bir ona bir ona. Özellikle Tanrı'ya güvendiği, onun yollarında yürüdüğü zamanlarda adı İsrail. Kendi aklına bel bağladığı zamanlarda Yakup oluyor. Böyle bir hafif böyle ikilem arasında gidip gelen biri, belki sizde de oluyordur. Bazı günler Rabbin sözüne çok inanıyorsunuzdur. Bazı günler aklınıza bile gelmiyordur. Bunu hatta bazı bölümlerde gördük. Bir bölümde Rabbin sözünde Tanrı bile anılmıyor. Çok zor bir durumda olmalarına rağmen. Her şeyle birlikte yola çıktı. Berşeva'ya varınca orada babası İshak'ın Tanrısına kurbanlar kesti. Şimdi Yakup haber alıyor. Oğlun yaşıyor hala ve sadece yaşamıyor. Firavundan sonra en üstteki makamda. Her şey onun elinin altında. Hadi gidelim. Gidiyor fakat bir anda Yakup duruyor. Nerede duruyor? Berşeva'da. Berşeva bizim için çok değerli. Ya, Tanrı kendisini tanıtırken ne diyor? İshak'ın Tanrı, Berşeva'ya varınca orada babası İshak'ın Tanrısına kurbanlar kesti. Neden? Berşeva yeni bir yer değil. Hem İbrahim hem İshak orada Tanrı ile buluşmuşlardı. İkisi de Tanrı'ya adamışlardı. İbrahim hatta orada bir ağaç dikiyor. Sonra İshak'la konuştuğunda Tanrı ona kendisini gösteriyor. Korkma diyor. Ve burada yine onunla konuşurken kendini tanıtıyor. Diyor ki o gece Tanrı bir görümde İsrail'e Yakup, Yakup diye seslendi. Buradayım diye yanıtladı. Tanrı, ben Tanrı'yım, babanın Tanrısı dedi. Mısır'a gitmekten çekinme. Neden çekinsin Mısır'a gitmekten? Ya senin oğlun, 22 yıl boyunca görmediğin oğlun orada, sadece orada da değil, Firavun'dan sonra en üst makamda. Neden korksun? Neden çekinsin? Elbette çekiniyor ki Tanrı ona çekinme diyor. Yani bir korku ve çekinme için. Neden? Çünkü burası vaat edilen topraklardı. İbrahim Mısır'a gitmişti. Başı biraz belaya girmişti. Eşini kardeşi olarak tanıtıp Firavun tarafından kovulmuştu. Sonra İshak aynı şekilde yine Mısır'la o bölgeye gideyim mi kalayım mı derken Tanrı onun gitmesine izin vermemişti. Ve şimdi o güney sınırına geliyor Tanrı'nın vaat ettiği toprağa. Gitsen bu buraya. Hatta yine en sevdiğim bir kitaptan alıntı yapmak gerekiyor. Orada Yüzüklerin Efendisi'de de bir sahne var ya, o hobbitler tam o sınıra geliyor. Diyor ki ben bunun ötesine hiç geçmemiştim. Ve bir anda böyle bu canlanıyor gözümün önünde. Orada geliyor. Şimdi Mısır'a gideyim mi gitmeyeyim mi? Tamam oğlum orada, tamam yiyecek orada, her şey orada ama Tanrı buradan çıkarmadı benim babamı. Büyük babam çıktı, başı belaya girdi. Mısır'a gitti. Ve şimdi ya ben? Ve Tanrı'nın sözü, gitmekten çekinme. Soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. Sadece gitmek değil, gidip gitmemek değil, senin soyunu büyük bir ulus yapacağım. Bu İbrahim'e verilen bir vaatti. Senin soyun diyor, o kadar olacak ki sayamayacaksın. Gökteki yıldızlar kadar olacak, fakat şimdi Mısır'da olacak. Sen ve ben bazen bu beklenti içine gireriz Tanrı hakkında. Tanrı senin hayatında bir şey yapacaksa, burada yapar. Hazır böyle bir rahat bir alanım var. Burada yapsın işte ya. Tanrı yapacaksa, beni çoğaltacaksa, bana yiyecek verecekse Tanrı değil mi? Burada versin. Fakat Tanrı sanki bizden üstün bir varlıkmış gibi. Bazen kendimizi onunla eş tutuyoruz ama bizden çok daha üstün. Planları çok daha farklı. Bazen hani birisini tanırsın, tanıdığında otomatik olarak onun düşüncelerini de anlamaya başlarsın. Tanrı'ya da beklentimiz öyle. Yani sanki onun cümlelerini tamamlayacakmış gibi, tanıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Fakat Tanrı diyor ki soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. Tanrı demişti ki senin soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ama nerede olduğunu tam net söylememişti. Ve şimdi açıklıyor. Burada değil, Mısır'da. Diyorsun ki neden Mısır'da? Ve senle ben ikimiz de bu soruyu soruyoruz. Hatta senin hayatında da Tanrı belki seni büyük bir İmanda yüceltecektir, genişletecektir. Senin imanını arttıracaktır. Ne zaman istiyoruz o iman artışını? Hazır böyle rahatım ya yani. Çocuklar okulda güzel okuyor, problem yok, sağlığımız yerinde. Şimdi olsa güzel olmaz mı? Hatta bir adam var, İsa'ya geliyor. Diyor ki, birini iyileştirmesini istiyor İsa'dan. İsa diyor ki, iman et. Yani korkma, iman et. İstediğin olacaktır. O da diyor ki, imanım arttır. İmanımızın artması o şey anlarında olmuyor. Her şey güzelken olmuyor. En zor zamanımızda, en böyle kritik, gitsen mi gitme, Tanrı burada kalmamı istemişti. Tanrı gitsen mi acaba? O anda işte Tanrı'ya güvenme alanı geliyor. Çünkü güveniyor muydu? Elbette güveniyordu, fakat Tanrı sana bir şey istediğinde, özgür bunu yapmanı istiyorum. Artık güvenmeme gerek kalmıyor bir anlamda. Diyorum ki ya tamam, Tanrı dedi ya, ölene kadar bunu yapacağız. Bir anlamda o güven düşmeye başlıyor. Fakat Tanrı farklı bir şey istediğinde benden, ya emin misin Rab? Yapayım mı gerçekten? Bu zor anlar, bu karar anları aslında bizim Rab'le onun sesini duyma, onun sesini tanıma fırsatlarımız. Ama biz çoğu zaman bu anlara böyle bir lanetmiş gibi bakarız. O zor durumda kaldığımızda, ya Rab neden bunu istiyorsun benden? Seni tanımam, beni tanımanı istiyorum. Diğer zamanlarda kendine güveniyorsun, bana güven. Senin soyunu ben arttıracağım. Senin bir planın olabilir Yakup. Fakat ben seni Mısır'a götüreceğim, Mısır'da sayını arttıracağım. Ve sonra devam ediyor. Soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. Seninle birlikte Mısır'a gelecek, soyunu bu ülkeye geri getireceğim. Yine bir önemli bir cümle. Seninle birlikte Mısır'a gideceğim. Seni gönderiyorum, yalnız gitmeyeceksin Yakup. Aynı Yusuf'la birlikte gittiğim gibi Mısır'a, onu orada yücelttiğim gibi ben seninle gideceğim, senin halkını orada yücelteceğim, büyük bir ulus yapacağım. Sonra devam ediyoruz. Diyor ki, senin gözlerini Yusuf'un elleri kapayacak. Bazılarımız için bu güzel bir haber olmayabilir. Yani öleceğini söylüyor. Sen orada öleceksin Yakup. Fakat o Yusuf, o çok sevdiğin oğlun orada sana eşlik edecek. Ve dediğimiz gibi ölüm bu kadar kötü görünebilir, fakat Yusuf'la karşılaştığı o anı okuyacağız tekrardan, orada biraz daha anlayacağız. Yakup Berşeva'dan ayrıldı. Oğulları Yakup'u İsrail'e götürmek üzere Firavun'un gönderdiği arabalara onu kendi çocuklarıyla karılarını bindirdiler. Ve ondan sonra o bunun oğlu, oğlunun adları böyle hiçbirine sorsam 3 tanesini hatırlayamayız şu an. Onlar listeleniyor. Bu da bazen şey oluyor ya, Rabbin sözünü elbette okuyoruz hemen her gün, ya da okuyabiliyorsanız hemen hemen her gün okuyun ve okuduğumuzda bazen böyle ayetlere geliyoruz ve hemen sonunu şuradan devam edelim. Sanki onları atlamak istiyoruz, fakat burada bile Tanrı'nın bize bir hatırlatmak istediği söz var. 70 kişisiniz. İsimler de burada yazılı. Yani bir gün Mısır'dan çıktığınızda hatırlayın, 70 kişiydiniz. Siz kendi amellerinize, kendi planlarınızdan dolayı artmadınız, ulus olmadınız. Ben yaptım. Tanrı'ya dönüp, ya Rab gerçekten senin. Bazen Tanrı senin belki banka hesabına bakmanı istiyor. Fazla olmadığını ya da gücüne bakmanı istiyor. Ya da yapabildiklerine ya da bağlantılarını yap. Hiç kimse kollamıyor beni. Hiç kimse savunmuyor beni. Hiç kimse destek olmuyor bana. Gör onu, ondan sonra Tanrı'nın yaptıklarına bak. Geri dönüp baktığında şey diyemeyeceksin. Ya Rab, teşekkürler destek olduğun için. Yani ben hallediyordum ama o ekstra biraz destek iyi oldu diyemeyeceksin. Diyeceksin ki ya Rab, gerçekten senin işlerin. Senin sayende. Ve o zor zamanlarda bu mümkün kılınıyor. Ve burada oğullar listeleniyor. Oğulların isimleri ilginç. Birkaç tanesinin örneğini vermek istiyorum. Kehat var 17. ayette. Aşer'in çocukları Yimna, Yişva, Yişvi, Keria. Yanlış. Kehat. Kehat'ın şimdi bak şeyini kaybettim. Kehat var çocuklardan bir tanesi. Onun adını görüyoruz. O Mısır'dan çıkış bölümünde tekrarlanıyor. O kim? Musa'nın dedesi. Sonra Peres var. Peres kim? Davut'un atası. Ve o bize bir örnek, bir hatırlatma. Çıkarıyorum ve o şey devam ediyor. Bak, bunu korudum, bunun aracılığıyla Musa geldi. Bunu korudum, bunun aracılığıyla Davut geldi. Davut, Kral Davut, elbette İsa Mesih'in soyunda olan Davut. Ondan bahsediyoruz. Yani Peres, aynı zamanda Matta bölümüne baktığımızda İsa Mesih'in soyunda. Bunu Matta 1'de tekrar görebiliriz. Bu nedenle Tanrı bize hatırlatıyor. Bak bu kişiler tekrar karşına çıkacak. Mısır'dan çıkış bölümünde karşına çıkacak. Sonra mezmurlarda karşına çıkacak. 1. Samuel'de, 2. Samuel'de karşına çıkacak. Matta'da da, İsa Mesih'in hayatında da. Bir iplik gibi örülmüş. İnsanlar diyor ya, yani Tevrat, Zebur geldi değiştirildi. Ondan sonra İncil geldi değiştirildi. Yok. Bu da hakikat. Bu da doğru. Bu da doğru ve birbirleriyle bağları var. Hatta bir bazen TikTok'ta paylaştık bunu. Orada değilseniz görmemişsinizdir de. Orada paylaştığımız bir videoda eski antlaşma ile yeni antlaşma arasındaki bağları gösteriyoruz. O çizgiler var böyle rengarenk. Farklı anlamlarda birbirine ne kadar bağlı olduğunu, iç içe olduğunu gösteren bölümler var. Bu da onlardan bir tanesi. Ve bu anlam, buralara baktığımızda yani Tanrı'nın vaatleri en beklenmedik yerlerde gerçekleşiyor. Bunun birçok örneği var. Mesela İsrailliler Davut'tan sonra bayağı bir günah işliyorlar ve Babil'e sürgüne gidiyorlar. Tanrı diyor ki, onlar yani normal olarak diyorlar ki biz Tanrı'nın kentine geri dönmeliyiz. Hayır, dönmeyeceksin. Ben sizi burada bereketleyeceğim. Sizi sadece sizi bereketlemeyeceğim, buradaki sizi esir eden düşmanınızı da bereketleyeceğim sizin aracılığınızda. Sen ve ben deriz, ya olmamalı. Yapma Tanrı, bunu yapmanı istemiyorum. Yani onları bereketleme, beni de bereketleme, onları bereketlemeyecek. Yani ikisi de olmasın. Yeter ki onları bereketleme derim. Fakat Tanrı'nın planı o değil. Aynı şekilde Pavlus. Pavlus Efendi, Tarsuslu Pavlus. Rabbin müjdesini paylaşırken, diyorsun ki Rabbin müjdesini paylaşıyor. Pavlus, kutsal kitabın mektuplarını yazmış. O Pavlus, Tanrı onunla göründe görünüyor. Sonra ne oluyor bu Pavlus'a? Hapse atılıyor. Diyorsun ki ya tamam, Tanrım senin yollarına seni dinledim. Neden ben hapse atılıyorum? Fakat Tanrı onlarla orada birlikte. Nereden biliyoruz? Pavlus'u değiştiriyor. Pavlus o hapishanedeyken aynı Yusuf gibi nasıl yükseliyorsa, Pavlus da hapishaneye atılıyor inancından dolayı, imanından dolayı, İsa Mesih'i Efendisi ve Rabbi olarak tanıttığından dolayı ve orada Rabbe ilahiler söylüyor. Onu övüyor. Sen ve ben hapse atılsak, hak ettiğimiz hapse atılsak yine dert yanarız. Hak etmediğimiz şekilde hapse atıldığımızda onun adını yüceltebilecek miyiz? Tanrı seni ve beni belki o günler için hazırlıyor. Bilemeyiz. Fakat bizi hazırlamak istediği kişi o. Gittiğin her yerde seninle birlikte olacağım Pavlus. Gittiğin her yerde seninle birlikte olacağım Recep. Gittiğin her yerde seninle birlikte olacağım Özgür. O hapis de olabilir. Çok iyi bir mevki de olabilir. Ama ben değişmeyeceğim. Senin bulunduğun alan değişebilir. Fakat benim karakterim, benim sevgim, benim sadakatim değişmeyecek Özgür. Yeri geldiğinde sen günah işleyeceksin Özgür. Fakat ben iyi olan Rab hala seninle birlikte olacağım. Ve senin af dilemen için, tövbe etmen için çağıracağım. Ve belki bugün Rab sizin hayatınızda bunu istiyor. Belki bugün Rab size bunu anlatıyor. Belki hayatınızda bir günah var, tövbe etmekte zorlandınız. Ya da iman etmekte. Tanrı'nın sözleri var. Ya Rab, düşünün Yusuf'a, herkes senin önünde diz çökecek. Ya Rab, şu an çukurdayım. Şu an hiç iyi bir yerde değilim. Yani senin bana gösterdiğinle bulunduğum yer uyuşmuyor gibi. Beni öldürme planları yapıyor yukarıdaki abilerim. Uyuşmuyor Rab. Belki bunu diyorsunuzdur. Orada o Rabbin verdiği görüme iman edecek misiniz? Yoksa dünyadaki insanlar gibi ah bana, vah bana. Ah başıma gelenler. Yalnız mısınız? Yoksa Tanrı gerçekten sizinle birlikte mi? Son olarak da elbette burada çok güzel bir durum var. İlginç bir durum. Yakup oğullarıyla birlikte gidiyor, Goşen'e yerleşiyor. Goşen en verimli olan toprakların olduğu yer. Ve diyor ki, oraya gittiğinizde, Firavun size geldiğinde şey deyin. Yani gerçek mesleğinizi söyleyin, çekinmeyin. Neden çekinsinler yine? Neden ya söylemesek mi acaba biz hayvancılıkla uğraştığımızı? Son ayet diyor ki, çünkü Mısırlılar çobanlardan iğrenir. Anlıyor musunuz Yusuf'un demek istediği? Bu en iğrendikleri bir halk var. O olduğunuzu söyleyin ona. Öyle ki size bu toprağı versin. Tanrı'nın bir planı var. Bazen bunun planın bir parçası olarak sen ve ben bu dünyada sevilmiyoruz. İsa Mesih'in talebeleri olarak, onu Efendisi ve Rabbi olarak kabul eden insanlar olarak, İsa Mesih'i sevdiğimiz, onun yollarında yürüdüğümüz için sevilmeyeceğiz. Bazen diyoruz ki ya sevilmeliyiz. Beni sevsinler. Ben hem Rabbin yolunda yürümek istiyorum, hem sevilmek, saygı duyulmak istiyorum. Burada Tanrı'nın planı, Mısırlar sizden iğrenecek. Fakat iğrendikleri için sizi yalnız bırakacaklar. Siz bu 70 kişi, yaklaşık tarihi rakamlara göre 1 milyon kişiye ulaşacak. Eğer içe girselerdi ne olacaktı? Onların ilahları belki karışacaktı. Onlarla belki biraz değişeceklerdi. Tanrı Mısırlıların iğrendiği bir şeyi kullanarak kendi halkını koruyor ve daha fazla bereketliyor. Fakat dünyanın gözünde iğrenç. Fakat Tanrı'nın gözünde bereket almış bir halk oluyor. Bu da bizim için bir ders. Sen ve ben dışarıdan baktığımızda, insanlar gözüyle baktığımızda durumumuz vahim olabilir. Fakat Tanrı ne görüyor? Senin durumuna baktığında. Ve Tanrı'nın planı ne? Bu bence çok değerli bizim için. Rabbin sözünde de bunu net bir şeyle görüyoruz. Tanrı sana baktığında ne görüyor? Bu önemli. Neden? Çünkü iki farklı şey var burada iman konusunda. Yakup Tanrı'ya iman ediyor, vaat edilen toprakları bırakıyor. Tanrı'nın sözüne güveniyor, Tanrı'nın karakterine güveniyor. Bizler de bazen Tanrı'nın anlaşılmayan planına güvenmeye davet ediliyoruz. Bana güven, plana güvenme. Plan anlamsız olacak. Mesela desem ki ben size göklerin efendisi, her şeye egemen olan Rab dünyaya geliyor. O din, o yıldız bilimcileri gibi nereye gideriz? Saraylara. Ankara'ya gidelim. Orada buluruz. Washington'a gidelim. Orada buluruz. Eğer Tanrı gelecekse. Fakat Tanrı ne yapıyor? İsa Mesih aracılığıyla hayvanların arasında. Kalacak yeri yok. Böyle bir yere geliyor. Sen ve ben orada bulunmak ister miydik acaba? Hadi gidelim. Kokuyu tahmin edin. Öyle bir ortama geliyor Tanrı. Sen bir plan yapıyorsun, Tanrı'nın planı farklı. Onun anlaşılmayan planına güvenecek misin? Şu an belki anlıyorsundur, geriye bakıyorsundur, ya Rab mükemmel bir planım var diyorsundur. Ya da, ya Rab ben neredeyim şu an diyorsundur, bilmiyorum. Fakat onun planına güvenecek misin? Plana değil, kendisine, karakterine, sevgisine güvenecek misin? İkinci olarak da Tanrı'nın değişmeyen sözüne güvenecek misin? Tanrı'nın bir sözü var. Biz bu nedenle değer veriyoruz. Bu nedenle her dile çeviriyoruz. Çünkü insanlar anlasın ve Tanrı'ya güvensin diye. Tanrı'nın vaatleri var burada. Ne her zaman tekrar ettiğimiz ve burada gördüğümüz? Size diyor, kendi ruhumu vereceğim. Birincisi bu. Tanrı'nın, yaşayan Tanrı'nın ruhu İsa Mesih Efendisi ve kabul eden herkese veriliyor. Bu bir. Bir de İsa Mesih'in bir vaadi var. Diyor ki, dünyanın her tarafına gidin. İnsanları benim öğrencim olarak yetiştirin ve bilin ki ben dünyanın sonuna dek sizinleyim. Bu vaade güveniyor muyuz? Kardeşler, burada son bir vaat daha var. Yakup'a verdiği vaat. Diyor ki seninle diyor Mısır'a ineceğim. Sana eşlik edeceğim. Aynı şekilde kardeşler, bu Tanrı'nın bize eşlik etmesi, bizim durumumuza gelmesi, seninle birlikte Mısır'a gideceğim, seninle birlikte o bölgeye gideceğim, yeni anlaşmada devam ediyor. İsa Mesih, dediğimiz gibi Tanrı'nın oğlu, sıfat olarak verdiğimiz o oğlu beden alıyor, senin ve benim durumuma iniyor. Senin ve benim gibi deneniyor, yaşıyor ve hak etmediği bir ölümü tadıyor. Öyle ki sen ve ben yaratılış 3'te verilen o vaade ortak olabilirim. O vaat neydi? Kötü olanın başı ezilecek. Yani ölüm ve ölüm korkusu ortadan kalkacaktı. Bu nedenle sen ve ben bu dünyada özgür olarak yaşayabiliriz. Çünkü ölüm korkusu yok. Ölsem ne olur? Bunu diyebiliyor musunuz? Ölümden korkuyor musunuz? Korku diyor ki, korkuda sevgi yoktur. Korku bir işkencedir. Dünyanın ve kötü olanın elinde bir işkencedir. Hatta yanlış ilahların elinde bile bir işkencedir. Ölümle korkuturlar seni. Bazen İsa Mesih'i Efendim ve Rabbim olarak kabul ettiğinde diyor ki insanlar, o zaman yanacaksın. Gördüğümüz gibi ölüm, bir gün öleceksin. Ölüm onların elinde bir korku, bir korkunç bir işkencedir. Kullanırlar. Fakat Tanrı böyle olmasını istemiyor. Tanrı seni ve beni o korkudan özgür kılmaya geldi ve kıldı da. Çünkü İsa Mesih üçüncü gün ölümden dirildi. Birazdan bu sofraya bakacağız ve onu anacağız. Yüreklerimizi sınayalım kardeşler. Umarım yürekleriniz bir anlamda yargılanmıştır. Umarım hakikat ortaya çıkmıştır, yüzleşmişsinizdir.